Çınaraltı. Sevgili TGRT FM dostları, her hafta bu saatte bu mikrofonlardan sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve programımıza başlamadan evvel radyo çalışanları, programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, aydınlanma her zaman insan için en mühim ihtiyaçlardan birisi olmuştur. Gıda, giyinme, ısınma neyse aydınlanma da o şekilde insanların mühim ihtiyaçları arasındaydı. İlk insanlar reçineli ağaç dallarını yakarlar ve böylece aydınlanırlardı. Zamanla buna meşale deniyor, meşale. Zamanla meşaleden iç yağından yapılma mumlara geçildi. Fakat sistemi geliştirmek, muma ve lambaya varmak tabii uzun bir zaman geçilmesine sebep oldu. Bugün Yahudilerin elinde bulunan ve Hristiyanların elinde bulunan Tevrat nüshalarında Hazreti Musa'ya şöyle vahyedildiği yazılı. En temiz altından çekişle dövülmüş gövdesi, dalları ve tokmak yuvalarıyla bir şamdan yapacaksınız. Bu şamdanın içinden zambaklar çıkacak. Böyle bir ibare var. Kullanılan yakıtın katı veya sıvı oluşuna göre ilk lambalar kil, tunç, taş veya demirdendi sevgili dinleyiciler. Romalılar içine fitil sarkıtılmış yağ dolu kaplar kullanıyorlardı. Kandiller başta çok sadeydi. Daha sonraları artık tunçtan, altından, gümüşten yapılmaya başlandı ziynetli. Bu lambalar ziyafetler münasebetiyle yakılıyordu, mezarların içine de konuyordu. Gece lambaları eski Yunan'da ve Roma'da bütün gece boyunca yanardı. Plutark diyor ki, cimrilik yapıp lambaları söndürmek çirkin bir şeydir. Zira insanların onun aydınlığından yararlanabilmeleri lazım. Bu yararlı maddeler zamanla göz kamaştırıcı bir lükse büründü. Meşhur Pompei şehrinin son gecelerini aydınlatan ve harabelerde meydana çıkarılan lambalar, baykuş, kuğu ve Roma tanrılarının tasvirleriyle süslü gerçek birer sanat eseri. Ancak şunu da söylemeliyiz ki, yanınca çirkin bir koku yayılırdı. O kadar ki Romalılar alevini daha parlak yapmak için kükürt karıştırılmış mumları tercih ederlerdi. Bu mumları ve çıradan yapılma meşaleleri, kamışlar, ağaç gövdeleri veya dört köşe direklere benzeyen şamdanlarda yakarlardı. Bununla beraber Romalılar merasimlerde kölelerin tuttuğu büyük meşalelerle aydınlanmaktan da hoşlanırlardı. Hristiyanlar muma büyük ehemmiyet verdiler. Kiliselerini 7 dallı şamdan modellerinin üzerine altın, gümüş ve tunç şamdanlarla süslediler. Senyörlerin kiliselere şamdan veya mumlar taşıyan haç veya taç şeklinde aydınlanma araçları hediye etmeleri adet oldu. Orta Çağ'da afetler ve salgınlar zamanında kiliselerde Uzunluğu, korumak istedikleri şehrin çevresi uzunluğunda tahta silindirler içinde dökülmüş, bal mumuna sarılmış fitil yakarlardı. 1367 yılında Parisliler, Meryem Ana'ya şehri kuşatacak uzunlukta bir mum adadılar. O tarihten sonra her yıl böyle bir mumun takdim edilmesine, sunulmasına karar verildi. Fakat sonunda onun yerine bir gümüş lamba konması daha uygun görüldü. Bu lamba Notre Dame Kilisesi'nde yakılacaktı. Bu hal Büyük Fransız İhtilali'ne kadar sürdü. Evlerde ise sevgili dinleyiciler, bal mumu meşaleler tercih ediliyordu. Ancak Kral Philip Le Bel, Güzel Philip'in çıkardığı kanundan sonra bunlar dini merasimlere ve asilzadelere hasredildi. Bir ev sahibinin zenginliği, konaklarını aydınlatan meşalelerin sayısıyla ölçülürdü. Fruazar'ın anlattığına göre Fua Kontu odasından yemek salonuna giderken önünde meşale tutan bir düzine uşak yürürdü. Adamlar orada durur ve meşaleler masaya parlak bir ışık saçardı. Balolarda meşale taşıyan hususi uşaklar kullanırlardı. 1397-1398 kışı San Marco mahallesinde uşakların taşıdığı meşalelerle aydınlatılan Remblanche konağında verilen trajik Bal de Ardant'ı hatırlatmadan geçmeyelim. 6. Charles salona vahşi kılığında ve zincirlerle bağlanmış 4 senyörün arasında girmişti. Bu arada meşale taşıyıcılarından birinin dikkatsizliği yüzünden adamlardan birinin katranlanmış bez ve üstü püden yapılma elbisesi alev alıverdi. Yangın hızla yayıldı ve salonu alevler kapladı. İlk kurbanlar 6. Charles'la beraber giren 4 senyör oldular. Beri düşesi kralı eteklerin içine alıp da alevleri boğmasaydı, kral da aynı akıbete uğrayacaktı. Bu hadise kıyafet balolarından ve meşale taşıyıcılarından nefret edilmesine yol açtı. Meşhur Fransa kralı 1. François bunların yerini almak üzere meşhur gümüş oymacısı ve heykeltıraş Beneventino Cellini'ye 12 heykel ısmarladı. VI. asırda çeşitli renklerde mumlar imal edilmeye başlandı. Fakat bu madde ancak prenslerin ve büyük senyörlerin kullanabilecekleri kadar pahalıydı. Halk iç yağından yapılma mumlarla iktifa etmek zorundaydı. 15. asırda hayvan ve ejderha şeklinde şamdanlar revaç buldu. 16. asırda işlemelerle, taşlarla süslü şamdanlar çıktı. En debdebelisi Fransa kraliçesi Anne d'Autriche'in, Avusturyalı Anne'in, Fransa kraliçesi ama Avusturya'dan gelme, hususi kilisesini aydınlatmak üzere kayınvalidesi Kraliçe Marie de Medici'nin, yani Medici'nin Fransızca telaffuzuyla hediye ettiği şamdandı. Nihayet o devirde aydınlanmanın esas itibariyle hiçbir ilerleme kaydetmemiş olduğu fark edildi. Yenilik şarttı. Şamdanları Pisa Kulesi'ndeki lamba gibi tavana asmayı düşündüler. Bu avize ilimlerin gelişmesinde büyük rol oynadı. Zira düzenli ve periyodik salınmaları Galileo'ya saatin ilk fikrini verdi ve astronomik rasatlara hasredilen bir sarkaçlı saatin imal edilmesine yol açtı. Evleri aydınlatan lambaya gelince bu iki delikli bir kaptan ibaretti. Birinin içine yağ dökerler, öteki delikte de fitil yanardı. Bu kandil iyi aydınlatmıyor, evleri kokutuyordu. Artık aydınlanmada çığır açmanın zamanı gelmişti. Bu konuya hareketi ivmeyi veren, tarihte Güneş Kral diye ad bırakan 16. Louis oldu. Özür dilerim, 14. Louis oldu. Versailles Sarayı'nda verdiği debdebeli şenlikler için göz kamaştırıcı bir aydınlık, bir ışık sağlanmasını emretti. Eğer böyle emretmemiş olsaydı, aydınlanma meselesi hayli zaman daha iptidai halini muhafaza ederdi. Bu şenliklerde 200 uşak ellerinde meşalelerle durdular. Şamdanlar da seferber edildi. 18. asırda evler hala mumla aydınlatılıyordu. Öte yandan kağıdı koni şeklinde yuvarlayıp şamdan etrafına geçirirlerdi ve bu aleti sokaklarda fener gibi kullanırlardı. Gece lambası olarak da incecik bir fitil daldırdıkları yağ dolu kapları kullanırlardı. Nihayet lambanın gecikmesini telafi etmek istercesine hızla gelişeceği çağ gelip çattı. Cenevre'de Arjan ilk idare lambasını keşfetti. Buluş kısa sürede geliştirildi. Aydınlanmanın altın devri haline gelecek olan 19. asrın başında 1802'de Philippe Le Bon, Saint-Dominique Saint-Germain sokağındaki Saint-Yeley konağını hava gazıyla aydınlattı. Gaz muslukları avlular ve bahçelere çiçek demetleri şeklinde konmuştu. Artık aydınlanmada yeni bir devir açılıyordu. Şark dünyası da hemen hemen aynı inkişafı göstermiştir sevgili dinleyiciler. İlk zamanlar ağaçların yakıldığı kandiller, daha sonra iç yağlarının ve neft yağının bulunduğu yere göre kullanıldığı kandiller yapıldı. Kandiller uzun müddet Şark dünyasında kullanıldı. Hatta masallara konu olmuştur Alaaddin'in sihirli lambası malum. Kandil şöyle çaydanlık şeklindedir. Fitili çaydanlığın hölbüğünü düşünün, çay akıtılan yerini düşünün, oradan çıkar, yağ içindedir, uçtan yakılır, oradan aydınlık verir, sap tarafından tutma imkanı vardır ve bu şekilde gidilecek yere de gidilebilir, fazla da yağı kokutmaz, fazla da yağ harcamaz. Yağ konacak yer ayrı, yakılacak yer ayrıdır. Fitil bir miktar itilerek aydınlanma sağlanır. Kandil uzun müddet kullanıldı sevgili dinleyiciler. Ancak kandil daha ziyade pratik, küçük bir yeri aydınlatmaya yarıyordu. Randımanı azdı. Onun için mumlar daha çok kullanılmıştır. Çok sayıda mum, mumun büyüklüğüne göre, fitilin büyüklüğüne göre aydınlık vermiştir. Camilerdeki meşhur büyük mumları tahayyül edin. Daha sonra fenerler, işte asma üzerine kurulu fenerler ihdas edildi. Tavanlara, masa üstlerine, oda kemerlerine asılan fenerler yukarıdan olduğu için daha çok aydınlanma sağlıyordu. Daha sonra bunların üzerine kağıt geçirerek sokakta da kullanılması sağlandı. Bunlara hilali fener denirdi. Sonradan hayali fener adını aldı. Çok zayıf insanlara hayali fener gibi derler. Hatta bir ara fenersiz sokağa çıkma yasağı vardı Osmanlılar zamanında. Tabii bu şehirlerdeki gelişme, köylerde, kırlık yerlerde uzun müddet çıra yakılırdı sevgili dinleyiciler. Çıra. Bulunması son derece kolay, aydınlığı fazla. Bu çıralar önceden hazırlanır, ateşte tutuşturulur. Bir insan bir yerden bir yere gideceği zaman elinde rahatça bundan gider. Bir kapalı yere girdiği zaman da kapının hemen girişinde, sağ tarafta veya sol tarafta kapının girişine göre çıra için hazırlanmış hususi çıra yerleri vardı. Oraya çırayı sokardı. Şöyle 190 derece değil de 70 derece duvara açı teşkil edecek şekilde. Tabi çıra bu şekilde odayı aydınlatırdı. Ancak çıranın tavanı kirletmemesi için de bir miktar yukarısına şöyle bir tente yapılırdı. Sonraları bu tenekeden yapılmaya başlandı. Bu önceleri ağaçtan, bu tente kararır içinden, çıranın içinden. Tavan temiz kalırdı. Çıra uzun müddet kullanıldı. Daha sonra idare lambası bulundu. İdare lambası kandilin biraz daha geliştirilmiş bir şekliydi. Bu huni şeklinde bir metalden şişe, üzerinde fitil yeri var. Fitil dışarı iğneyle çıkartılıyor ve yakılıyor. Altına gaz konuyor. İdare lambası kandilin bir değişik halidir. Fitil üstünde. Daha sonra dört tarafı camlı fenerler yapılarak bu idare lambaları fenerin içine konmaya başlandı. Böylece bir yerden bir yere giderken geceleyin mesela ahıra gitmek istese, kilere girmek istese veya bir misafirliğe gitmek istese bu fenerle gezmeye başladılar. Buna gemici fener adı da verilirdi. İdare lambası eve girildiği zaman fenerden çıkarılıp idare lambası için hazırlanmış olan çıkıntılara da konulabilirdi. İdare lambası uzun müddet kullanıldı sevgili dinleyiciler. Anadolu'da elektriğin köylere girişi çok yakındır. Kasabalara 50'li yıllarda elektrik gelmiştir. O zamana kadar hep idare lambası kullanılırdı. Gaz yağın yakılırdı bunda. Ancak biraz daha vaziyeti iyi olanlar normal lamba yakardı. Bu lambaları çoğumuz hatırlarız. Altta bir cam hazne, beli böyle sıkıştırılmış. Üstünde malum altı geniş, üste doğru daralan cam lamba, içinde fitili. Fitil bükmek için yanında düğmesi var. İçinde gaz dolu. Fitil yukarı doğru çıkarılırsa ateş artar. Geriye doğru döndürülürse ateş azalır. Böylece hem gece lambası hem gündüz lambası olarak kullanma imkanı vardır. Bu gaz lambası da uzun müddet kullanıldı. Ancak tabii çabuk kırılması halk için pek de avantajlı değildi. Zamanla lüks lambaları geldi. Lüks lambaları ancak çok zenginlerin ve bir misafir geldiğinde insanların kullandığı nesnelerdi. Bunlar pompalıydı. Pompayı birkaç kere pompalayarak ışığın arttırılması mümkündü. Gömlekler, fitilin yerini gömlekler almıştı. Zamanla artık elektrik gelince bunların hepsi unutuldu. Fakat elektrik kesintileri tekrar bu gaz lambalarını kullanmaya açtı. Elektriğin gelişi bize çok yenidir ama Avrupa'da 19. asır sonunda 1867 yılında Fransa İmparatoru 3. Napolyon, 2. Alexander oğlu ve Kral Wilhelm şerefine bir şenlik tertip etmişti. Orada elektrik ışığı şenliği aydınlatıyordu. Merasime ordu da katılmıştı. Gaz lambaları artık evlere girmişti. Gece insan zekası önünde adım adım geriliyordu. İleride karanlıkların tamamıyla ortadan kaldırılacağı söyleniyor. Uzayda aynalar yerleştirilecek, güneş ışıklarını yayacakları söyleniyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Hala elektrik çağını sürdürüyoruz. Bu çok kısa bir zaman içinde aydınlanmada çok büyük inkişaflar oldu. Öyle ki insanlar bu inkişaflar karşısında hayretten kendini alamadılar. kadar İstanbul'un en eski semtlerinden birisi Aksaray'dır. Son yıllarda tanınamayacak kadar değişmiştir. Günden güne şehrin nüfusu artıyor, yollar ihtiyacı karşılayamıyor. Her nedense sur içini de böyle hücuma açtılar. Burada büyük bir imar faaliyeti başladı. Bu arada daracık sokaklar genişletildi, trafik ferahladı. Ama pek çok tarihi yapı da ortadan kalktı. Şimdiki Aksaray eski Aksaray değil. Günümüzden birkaç asır önceki Aksaray'ın değil sadece yapıları. Tabii şartları da değişikti. O zamanlar surların dışındaki Bayrampaşa'dan çıkan ve Aksaray'ın ortasından geçen bir dere vardı. Bayrampaşa Deresi. Bizanslar zamanındaki ismi de Likus Deresi. Yenikapı'dan Marmara'ya dökülürdü. 18. asırda yazılmış tarihi kaynaklar Aksaray'ın ortasındaki ahşap bir köprüden söz ediyorlar. Denizden buraya kayıkla gelmenin mümkün olduğunu kaydediyorlar. Ayrıca şiddetli yağmurlardan sonra Bayrampaşa Deresi taşardı. Etrafı sular kaplardı, sular etrafı basardı diyorlar. Bu dere zamanımıza gelemedi. Ne var ki yağan şiddetli yağmurların burasını göl haline getirdiği, karşıdan karşıya geçmenin bir mesele olduğu da bilinen bir gerçek. Hala böyledir sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Bizanslar devrinde buraya Bovis denirdi Aksaray'a. Aksaray ismi İstanbul'un fethinden hemen sonra verildi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Veziri Azamı İshak Paşa, Karaman Seferi sırasında, 1470 senesine vaki oldu bu sefer, Karamanoğlu Kasım Bey'i mağlup etti. Konya Aksaray'ını zapt etti. Bundan sonra, o zaman Konya'ya bağlıydı Aksaray, sonra Niğde'ye bağlandı, sonra müstakil vilayet oldu malum. Burada Aksaray neden deniyor? Moğolların umumi valisi burada otururdu. Konya Selçuklu Sultanlığı'nın merkeziydi. Konya'yı tarasut altında tutabilecek bir merkez olarak Aksaray seçilmişti. Moğollar Anadolu'yu işgal ettiler ya Selçukların son zamanında. İlhanlılar. İlhanlı valisinin oturduğu yer burasıydı. Onun oturduğu yer olduğu için Aksaray ismi verilmişti oraya. İşte bu Konya Aksaray'ını zapt edince İshak Paşa bundan sonra padişahın emriyle kasaba halkının büyük ekseriyeti İstanbul'a getirildi. Ve bu halkın yerleştikleri semte de geldikleri yere nispetle Aksaray denildi. İstanbul o zaman böyle nüfusu çok azdı Fatih Sultan Mehmet Han fethettiğinde. Anadolu'dan İskenderler'le geliştirildi. İşte Maçkalılar Trabzon'dan getirildi. Niğde'nin Ortaköy kazasından gelenler oldu. Samsun'un Çarşamba kazasından getirilenler oldu. Her biri geldikleri yere isimlerini verdiler. İşte bunlar Aksaray'a yerleştikleri için eski Bovis oldu Aksaray. Kanuni Sultan Süleyman zamanında burada Aksaray'da Yeniçeriler için büyük bir kışla inşa edildi. Buraya yeni odalar denirdi. Bu kışlanın Osmanlı tarihinde ismi sık sık geçer. Çünkü bir takım isyanlar işte bu yeni odalarda hazırlanırdı. Nifak tohumları yine burada filizlenirdi. Zamanla malum Sultan Mahmut zamanında Yeniçeri Ocağı kaldırılınca Vakayı Hayriye denilen hadise burada cereyan etti. Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırıldı. Kışlalar basıldı, top ateşine tutuldu, halk da hücum etti. Buradaki Yeniçeriler öldürüldü, kaçabilenler kaçtı. Arkasından bu yeni odalar tabir edilen Yeniçeri kışlası temellerine kadar yıktırıldı. Aksaray'ın belki bu Yeniçeri geleneğinden olacak kabadayıları çok meşhurdu. Bir de yangınları çok meşhurdu. Tabi İstanbul'un ahşap olan hemen her köşesi gibi Aksaray'da defalarca yandı. Mahalleleri yutan alevler pek çok evi sildi süpürdü. Bunlar arasında birkaç tanesi çok zarara yol açtı. Mesela Karakolhane yangını 1863 senesinde çok zarar. Bundan 4 sene sonra Yusuf Paşa yangını. Efendim daha sonra Guraba Hüseyin Ağa yangını. Selim Paşa yokuşu yangını ki bu Sultan Hamit zamanında 1903'te maddi manevi çok zarara yol açtı. 1890 senesindeki Horhor yangınında 200, 1911 Aksaray yangınında da 2400 ev kül oldu. Bunu nazar itibarı alırsa insan bu felaketin ne derece büyük olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Malum İstanbul'un evleri ahşaptandı. İstanbul zelzele muhitidir. Taş ev burada yapılmazdı. Çünkü zayiat daha çoktu. Ahşap ev yapmaya müsaade vardı. Ahşap evde yanıyor. Ancak düşünmüşler, zelzele semavi bir afettir. Yangın arizi bir afettir. Depremden kurtuluş hiç yok. Yangın en azından tedbir alınırsa olmaz diye düşünmüşler. Ve ahşap evi tercih etmişler. Başka faydaları da var. Sıhhate faydalı, kolay yapılır, kolay yıkılır gibi. Ama yangınları da çok meşhur olmuştur. Çok insan bu Aksaray yangınlarını hatırlar. Pek çok ailenin aile tarihinde, yaşlıların hatıralarında Aksaray yangınından bahsedildiğini görürsünüz. Aksaray, fetihten hemen sonra imar edildiği için pek çok tarihi eser burada yapılmıştır ama bugün bunlardan çoğu da yıkılmıştır. Mesela Çakır Ağa, Camcılar, Oruç Gazi, İsmail Ağa, Baba Hasan Alemi ve Şirmen Çavuş camileri bugün artık yoktur. Bunlardan Çakır Ağa Camii Aksaray Karakolu'nun yanındaydı. Yedi Kule'ye sapan yolun hemen üzerindeydi. Vakfiyesinden öğrendiğimize göre 1547 senesinde Çakırcıbaşı Çakır Ağa yaptırmış bu camiyi. Çakırcıbaşı yani avlarda çakır kuşu salınır. Avı tutmak için işte o çakırları besleyenlere Çakırcıbaşı denir. Onların da başına Çakırcıbaşı, adı da Çakır Ağa'ymış. Demek gözleri maviydi ki Çakır Ağa deniyor. Bu caminin haziresinde Fatih Sultan Mehmet devrine ait mezarlar, bir de Telli dedenin kabri vardı. Demek ki çok daha eski devre ait bir camiydi. Çakır Ağa burayı imar etmişti. Fakat şimdi bugün yok. Yine Murat Paşa Camii civarında ki Camcılar Camii ve namı diğer Gureba Hüseyin Ağa Camii yine Fatih Sultan Mehmet devrinde inşa edilmiş bir yapıydı. Yine aynı tarihlerde yapılmış Oruç Gazi Mescidi vardı. Onu da İsmail Ağa daha sonradan yaptırmıştı. Onun için İsmail Ağa Camii diye tanınırdı. Ahşap tekrar imar edilmişti. Ahşap çatılı, kısmen kârgir, orijinal bir yapıydı bu Oruç Gazi Camii. Yine yanında ilkokul vardı. Bu ilkokul ve cami Atatürk Bulvarı'nın alt seviyesindeydi. İnce uzun servileriyle İstanbul'un en pitoresk köşelerinden birisiydi. Fakat 1958 yılında burası yıktırıldı. Yıktırılan camilerden bir diğeri de Baba Hasan Alemi Camii'dir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın alemdarıydı. Atatürk Bulvarı üzerindeydi bunun camisi de. Bu da yıkıldı. Yerinden de ne yol geçti ne de bir şey yapıldı. Yine Yavuz Sultan Selim Han zamanında yapılmış Şirmen Çavuş Camii'nin yeri Haseki Hastanesi'nin önündeki yeşil sahaydı. Cami, çeşme, hazire, Şirmen Çavuş'un açık türbesiyle çok güzel bir manzarası vardı bu yapının. Maalesef bu da yıktırıldı. Saray, baharda derenin, Bayrampaşa Deresi'nin taşmasıyla sel. Arada sırada yangın, felaketleri yetmiyormuş gibi bilahare bir de bu imar faaliyetlerinden çok zarar gördü. İstanbul'un en büyük, en eski hamamı Aksaray Hamamı'ydı ve Tevekkül Hamamı'ydı. Onlar da bu arada yıkılarak ortadan kaldırıldı. Murat Paşa'nın yaptırdığı bu Aksaray Hamamı, namı diğer çifte hamam Vatan Caddesi açılırken yıkıldı, yeri de boş kaldı. Anıtlar Yüksek Kurulu Tevekkül Hamamı'nın korunmasına sadece sonradan yapıya eklenmiş olan ahşap kısmı yıkılmasına karar verdi. İş oldu bittiye getirildi. Hamam bütünüyle yıkılarak ortadan kaldırıldı. Şimdi gelelim yıkılarak, yıktırılarak yok edilen çeşmelere. Yusuf Paşa Çeşmesi, Hakkı Paşa Çeşmesi, Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi, yıkılan çeşmelerden tespit edilebilen sadece birkaç isim. Bunun yanında Aksaray Karakolu'nun arkasında Oğlanlar Teknesi'nin çeşmesi ve sahibi biraz daha şanslı. Çünkü bu küçük yapı Murat Paşa Camii'nin avlusuna yeni baştan monte edildi. Fakat türbenin yanındaki helası bütün çevrenin minibüs şoförlerinin tuvalet ihtiyacını karşılayarak. Aksaray'ın hep sözü edilen yapılarından biri karakoluydu. Cerrahpaşa ile Millet Caddeleri'nin kavşağında idi Aksaray Karakolu. Bunun bulunduğu yerde vaktiyle bir Yeniçeri kolluğu vardı. Yeniçeriler ortadan kaldırıldıktan sonra burası kârgir bir yapıya çevrildi. Aksaray'ın hatırlı kişileri mimari yönden pek değerli olmayan bu binanın balkonunda yangın dönüşü eski tulumba takımlarını seyrederlerdi. bu yapıda 1957 senesindeki imar faaliyeti sırasında yıktırıldı. Evet, bir ecnebi gelseydi, İstanbul'u işgal etseydi, İstanbul'da bizim yaptığımız tahribatı yapamazdı. İstanbul'un ne tarihi ne tabii hiçbir güzelliğini bırakmadık. Yine İstanbul öyle güzel bir yermiş ki, bu kadar hoyratça tasalluta rağmen yine direniyor, yine güzelliğini, zarafetini muhafaza ediyor. Turistler hayretten kendilerini alamıyorlar. Evet, bunların dışında Aksaray'da bir kahvehane, bir park ve bir has fırın semtin başka hususiyetiydi. Aksaray fırını, İstanbul halkının en rağbet ettiği fırınlardan birisiydi. Ekmeğini de halk çok severdi. Hiç üşenmezler, burada kuyruğa girer, bu has fırının ekmeğini evlerine götürmek isterlerdi. Yine semt esnafıyla ayak takımının rağbet ettiği Yeşil Tulumba kahvehanesi vardı. Bu Yeşil Tulumba sokak hala duruyor. Bu kahvehanesinde meşhur pehlivanlardan Kara Ahmet kalp krizi geçirdi. Son nefesini vermeden önce tutunduğu parmaklıkları birbirine geçirmişti. O kadar güçlüydü. Yine dedik ya, Aksaray'ın külhan beyleri meşhurdu. İşte onlar da vaktiyle Aksaray'ın bir hususiyetini meydana getiriyorlardı. Yine bugün yerinde yeller esen Aksaray Parkı'nın bulunduğu yerde vaktiyle Sütçü Bostanı vardı. Bu Sütçü Bostanı'nın yerine 1937-38 yıllarında Aksaray Parkı tanzim edildi. Aşağı yukarı Vatan Caddesi'nin karşısına geliyordu. Semt halkının çok rağbet ettiği, çoluk çocuğun hava aldığı, bir de tabii aşıkların birbirlerine nazar kestiği bir parktı burası. Artık o da bugün yerinde yok. Yine Aksaray Çarşısı'nın en eski yapısı olan Aksaray Fırını da aynı tarihlerde yıktırıldı. Bu fırın vaktiyle Aksaray'ı titreten Yeniçeri Ağalarından Hüseyin Ağa'ya ait idi. Fakat şimdi hatıralarda kaldı. Aksaray'ın şu anda mevcut en güzel binası Pertevniyel Valide Sultan'ın yaptırdığı camidir. Pertevniyel Valide Sultan, Sultan Abdülaziz'in annesidir ve Aksaray'a yaptırdığı bu cami Aksaray'ın sembolü olmuştur. Evet, Aksaray'ın tarihi çehresi çoktan kayboldu. Bugün artık geniş caddeler ve Pertevniyel Valide Sultan Camii'ni hoyratça ezen köprüyle iftar edeceğiz. Aksaray'ın tarihi çevresi, tarihi yapıları artık onları unuttuk gitti. İstanbul'un son sayfiyelerinden sayabileceğimiz Heybeliada gerçekten İstanbul'un en güzel köşelerinden birisidir. Heybeliada'nın eski isimleri Dimonizo, Halki, Halkitis ve benzeri isimleri var Romalılar zamanında, Yunanlılar zamanında. Rivayet o ki Heybeliada'nın çamıyla denizini bir araya getiren o meşhur körfezi Çam Limanı asırlar önce Dimonizos adında biri tarafından işletilen bir bakır madeninin yatağıymış. Bu Dimonizos herhalde baba yiğit bir adam. Heybeliada'da toprak ve Heybeliada'nın taşından bakır çıkarılıyor ya, bu çıkarılan bakır cevherinde altın nispeti öylesine yüksekmiş ki göz hastalıklarına birebir olduğu gibi heykeltıraş Sikinios'un bu madenden yaptığı bir Apollon mabedi var. Bu Apollon heykeli var. Bu Apollon heykelini şöyle bir seyredenlerin bile bakışları keskinleşirmiş diye eski Rumlar da bir itikat, bir inanç vardı. İşte bu mabedi madeni bulup da gün ışığına çıkaran Dimonizos'un adı böylece Heybeliada'ya isim olmuş ve adanın ilk adı Dimonizo Adası olarak geçmiş. Tabi bir yerden bahsedince Evliya Çelebi'den bahsetmemek olmaz. Evliya Çelebi Sultan İbrahim'in ilk padişahlık yıllarında 1641 senesinde seyahate çıkıyor. Bindiği gemi ilk durağı Heybeliada'ya yapıyor. Ve Evliya Çelebi Heybeliada'yı çok övüyor. Diyor ki ağabı hayat gibi suyu, gönül açıcı bağları vardır. Sonra da bu adanın bir manastırı vardır. Senede bir Rumlar kayıklarla gelerek adaya vasıl olur. Manastırı ziyaret ederler. Ada halkının ekseriyeti zengin Rum balıkçı reisleridir. Bir bostancı başı tarafından idare edilirler diyor. Az insan yaşardı o zamanlar sevgili dinleyiciler. Ve onların da çoğu Rum'du. Bizanslar zamanında Bizansların hükümetin suçlu bulduğu prenslerin, rahiplerin sürgün edildiği adalardı bunlar. Prens adaları derlerdi bunlara. Bunlardan üçüncüsüydü Heybeliada. Şimdi sayfiye yeri artık. Dünyanın hiçbir yerinde şehirdeki, kent merkezindeki iş merkezine bir saatlik yolda bir yazlık kalmadı. Ama Heybeliada var. Yunan isyanında, 1820'li yıllardaki Yunan isyanında İstanbul Rumları, eyvah Türkler bizi bu Yunanlara kızarlar da, Yunan isyanına kızarlar da bizi öldürürler, keserler diye korkarak adalara kaçtılar. O zaman bu prens adalarına fazla iskan yoktu. Çok az insan, balıkçılar falan otururdu veya rahipler otururdu. Ondan sonra bir daha da dönmediler. Ondan sonra işte Heybeliada, Büyükada, Kınalıada şenlendi ve ailesinin çoğunluğu Rumlardan olmasının sebebi biraz da budur. Günümüzde hala sayfiye karakterini koruyor Heybeliada. Tabii bir kere gürültüden uzak. Akdeniz iklimi menşeli bitki örtüsü var. Çamları var. Bu insanın yakınlığı. Öteki Bizans adalarının hiçbirinde çamlar insana böylesine yakın değil. Böylesine sıcakkanlılıkla insanlarla bir araya gelmemiş. Heybeliada'ya mahsus bu. Heybeliada'da yerleşim merkeziyle çam ormanları birbirini böyle kucaklamıştır. Derler ki rivayet o ki Heybeliada'ya önce gezmek için gelirsiniz. Ardından yazı geçirmek için kiracı olarak gelirsiniz. Ondan sonra da sıra bir ev sahibi olmanıza gelir. Hakikaten bu tespitin numuneleri öteden beri sık sık görülüyor. Heybeliada'da gül, karanfil, yasemin, zakkum, salkım, papatya gibi pek çok çiçek çeşidi yetişiyor. Sadece ağaçları değil. Çam ağaçlarının yanında palmiyesi, yabani hurması, ıhlamuru, akasyası, bodur meşesi, mandalini, hatta meyve vermese bile muz ağaçları da çok meşhur. Heybeliada'da çamlık plajı var. Denize girmek için su sporları kulübü var. Efendim şehre vapur bağlantısı var. Aynı zamanda 20-30 senedir kapalı olan Rum ruhban okulu, papaz okulu var. Eskiden Rum papazları bu Heybeliada'daki Rum mektebinde, papaz mektebinde okurlardı. Ondan sonra hükümet, Türkiye hükümeti mektebi devletleştirmek istedi. Rumlar bunu kabul etmediler. Bizim Lozan Anlaşması'ndan gelen, ta Osmanlılar zamanından gelen imtiyazımızdır. Biz mektebin özelleştirmesine razı olmayız dediler. Devlet de bunun üzerine Heybeliada Ruhban Mektebi'ni kapattı. Günümüzde yine bu mektebin açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Evet, Heybeliada gerçekten İstanbul'un en güzel köşelerinden birisi olarak varlığını devam ettirmektedir. Ne mutlu Heybeliada'da yaşayanlara, oraya gidip gelenlere, meşhur romancımız Hüseyin Rahmi Bey ömrünü Heybeliada'daki köşkünde geçirmiştir. Heybeliada'yı çok severdi ve hiçbir zaman şehrin içine taşınmayı ve orada yaşamayı düşünmemiş. Bütün ömrünü Heybeliada'da geçirmiştir ki adada yaşayan ünlülerin en önde geleni belki de meşhur romancı Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Thank you. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programı bu kadar. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı ümit ediyor ve o zamana kadar hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın. Çınaraltı.